Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz, hoş şerefler verdiniz. Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür. İyiyiz.
İyi gördüm sizleri.
Elhamdülillah. Allah bundan geri koymasın. Sizler de iyisiniz inşallah.
Elhamdülillah hocam, bizler de iyisiniz.
Allah daha iyi etsin.
Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Amin. Her zaman olduğu gibi dinleyicilerimizin sormuş olduğu, bizimse derlemiş olduğumuz soruları sizlere soracağız. Cevaplarınızı kıymetli dinleyicilerimizle buluşturacağız inşallah. Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum hocam. Nafile namazlarda yanılmalarda sehiv secdesi yapmak gerekir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi namazların çeşitleri daha çok hükümleri itibariyle farklılık arz eder. Ne demek istiyorum? Yani farz namazlar vardır, vacip namazlar vardır, sünnet namazlar vardır, nafile namazlar vardır. Yani bu hüküm, yani farz mutlaka yapılacak belli,
evet.
Kılınacak. Vacip işte kılınması gerekiyor, işte farzla aralarında tık bir farklılık var. Sünnet Peygamber Efendimiz'in farz vacip dışında kıldıkları, onu kılmak sünnet, sevap kazanırsın. Bu hükümler de var. Uygulamalarda ise farzlarla nafileler arasında bazı cüz'i farklar var.
Evet.
Nedir o? Mesela farz namazların son iki rekatında Fatiha'dan sonra sure okunmaz. Sünnet ve nafilelerde okunur.
Hı.
Bu. Bir de gayrimüvekked sünnetlerde, ki nafileler de buna dahil, gayrimüvekked sünnetlerde son ilk iki rekattan sonra şey var. Salli barik okuma var.
Evet.
Yani şimdi yanılma, namazı kılma konusunda fazla fark yok. Dolayısıyla namazın farzları, farzlarda da, vaciplerde de, sünnetlerde de aynıdır. Hepsinde değişmez. Hmm. Yani o ayakta durmak, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kade-i ahire, bunlar bütün namazlarda farzdır.
Evet.
Vacipler de aynıdır. Sünnetler de aynıdır. Ha. Dolayısıyla sehiv secdesi gerektiren bir hata yaparsa kişi unutarak, bu kıldığı namaz ister farz namaz olsun, ister vacip, ister sünnet, ister nafile, ne olursa olsun sehiv secdesi yapılması gerekiyor.
Hmm.
Yani bu sehiv secdesinin gerekliliği konusunda, yapılacağı yer konusunda, yapılma durumu konusunda nafilelerle farzların, vaciplerin farkı yok. Hepsi aynıdır.
Hmm.
Ama dedim, söylediği gibi son iki rekatta nafilelerde zamm-ı sure okunur, diğerlerinde okunmaz. Bir de gayrimüvekked sünnetlerde de ilk iki rekattan sonraki oturuşta efendim Fatiha'dan sonra, Fatiha diyorum, Ettahiyyat'dan sonra salli barik okunur. Farzlarda ve müvekked sünnetlerde okunmaz.
Eyvallah hocam. Hocam bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Teyzemin gençliğinde çok güzel saçları varmış. Onları kesip saklamış. Sonra kızı o saçlardan postiş yapmış. Sanırım bu peruk gibi bir şey hocam. Kızı onları kullanmak istiyor. Teyzem de benim başım örtülü kızım. O saçlarla gezersen bana günah olur mu diyor.
Şimdi olayın iki yönü var. Bir, o saçlardan peruk veya benzeri bir şey yapılarak takılabilir mi kafaya?
Evet.
İki, takılırsa eğer o saçın sahibi günahkar olur mu?
Evet.
Bir defa birinin karşılığı yapılamaz.
Hı.
Yani bir kimse ister kendi saçı olsun, ister başkasının saçı olsun, kendi saçını demeyelim de bir başkasının saçını kullanarak peruk veya benzeri bir şey yaparak başına koyması caiz değildir.
Hmm.
Peygamber Efendimiz bunu işte saçı saça ekleteni, vasıla vel müstafsıla ekleyeni ve ekleteni, efendim dövme yapanı yaptıranı, kaş incelteni incelttireni, efendim dişleri törpületeni Allah'ın rahmetinden uzak olacağını, lanete maruz kalacağını söylüyor. Yani bu sayılanlardan birisi saçı saça ekletme.
Hmm.
Şimdi burada teyzenin saçı var. Yeğeni o saçı kendi saçına ekletiyor.
Evet.
Belki kaynatmıyor belki ama onu kafasına geçiriyor.
Evet.
Ki bu peruk şeklinde de olabilir, başka bir şey de.
Kaynakta da yapıyorlar bunun aynısını.
Bu yeğenin bunu yapması caiz değildir. Yani bu saçı kullanması caiz değildir saçında.
Hmm.
Peki yenge bundan dolayı günaha girer mi? Şimdi yenge bunu ulu orta atmamalı. İnsan saçı ve insan organı, ister saçı olsun, ister tırnağı olsun, ister başka bir organı olsun, mükerrem kabul edilir. Hatta böyle tıraş edilen saçların veya kesilen tırnakların ulu orta atılmasını hoş görmez dinimiz. Onların gömülmesini tavsiye edermez.
Hmm.
Ya burada teyze bunu vaktinde biriktirmiş, yani atmamış. Elinde tutmuş. Ha, günah olmayabilir elinde tutması ama burada asıl sorumluluk yeğene ait olur. Yani o kafasına onu geçirecek olan yeğene ait olur.
Anladım hocam.
Çünkü o teyzeden o saç ayrılmış artık, evet. Bitmiş.
Burada şu dikkatimi çekti. Şimdi saçı saça ekletmek caiz değil dediniz ya. Burada aklıma şu soru geldi. Saç ekimi de aynı şekilde bu yönde sakıncalı mıdır? Şöyle, o farklı bir şey mi yoksa?
Saç ekiminde şu. Kendi saçını kendi kafasına ekiyor.
Hmm.
Mesela diyelim ki senin saçın gür.
Evet.
Senin saçından alıp da saçı olmayan birisinin kafasına ekmiyorlar. O tutmuyor zaten.
Hmm.
Kendi kafasındaki o saç olan yerlerden alıyor, saç olmayan yerlere ekiyor. Yani bir yerden bir yere naklediyor.
Anladım.
Onun için buna cevaz veriliyor.
Buna
caiz deniliyor yani.
Anladım hocam. Bu noktada sorun yok diyorsunuz. Bir diğer sorumuz. Dahiliye doktorunu birinin kadınların karın bölgelerini muayene ettiğinde namaz kılacağı zaman yeni bir abdest alması gerekir mi denmiş.
Şimdi tabii tedavi insanların hakkı, hatta vazifesi. Ancak bir de mahremiyet yönü var. Bizim dinimizin tavsiyesi, eğer uzmanı varsa kadınları kadın doktorların, erkekleri erkek doktorların muayene ve tedavi etmeleridir.
Evet.
Asıl olan budur. Ama uzmanı yoksa karşı cins de mecburen tedavi edecektir. Ve o karşı cinsin aslında muayenesi esnasında olsun veya tedavisi esnasında olsun ihtiyaç kısmının dışına çıkmaması gerekir.
Hmm.
Yani diyelim ki sadece işte karnın bir bölgesine dokunmakla falan bu tedavi olacaksa orayla yetinmelidir. Yani bunun bir takım şeyler var ama doktor bir hanımın ister karnı olsun, ister eli olsun, ister başka bir tarafı olsun dokunduğu zaman Hanefi mezhebine göre o abdesti bozulmaz. Hanefi mezhebine göre yani bir kimse bir kadına dokunduğu zaman, ki bu kadın eşi olabilir, burada olduğu gibi hassası olabilir veya bir başka olabilir. Dokunduğu zaman, mesela tokalaştığı zaman falan. Hanefi mezhebine göre abdesti bozulmaz.
Hanefi mezhebine göre.
Hem kadının abdesti bozulmaz hem erkeğin. Ama Şafii mezhebine göre bozulur. Abdesti bozulur.
Abdesti bozulur.
Yani burada karına dokunmakla ele dokunma arasında bir fark yoktur. Ben tereddütten veya ne bileyim ihtilaftan kaçırayım diye düşünüyorsa kişi, yeni bir abdest alır. Ona da bir engel yok.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Emlakçılık yapan kişinin aldığı komisyon caiz mi?
Şimdi emlakçı komisyonu niye alıyor? Bir hizmet karşılığı alıyor. Bu konu zaman zaman karşımıza çıkıyor, bu soru. Ve cevapladığımızda şunu söylüyoruz. Yani bir kimse bir kazanç elde etmesi için İslam'a göre ya sermayesi olması lazım veya emeği olması lazım veyahut da riski olması lazım, risk taşıyor olması lazım. Bunun örnekleri olarak mesela bir kimse amelelik yapıyor ve para kazanıyor. Burada neyinin karşılığında para kaldı? Emeğinin karşılığında.
Evet.
Amel. Veya gitti denizden balık tuttu geldi ve onu sattı, para kazandı. Bu neyin karşılığı oldu? Emeğinin karşılığı. Bu olabilir. İki, sermaye vererek kazanç elde edebilir. Mesela benim param var, sana veriyorum paramı. Diyorum ki sen bunu çalıştır ticarette. Elde ettiğimiz kazanç yarı yarıya ortak olsun. Ve sen de çalıştırıyorsun, kar ikimize ortak oluyor. Ben bu karı neye karşılık alıyorum? Sermayeme karşılık. Sen neye karşılık alıyorsun? Sen de emeğine karşılık alıyorsun. Bir de şirketi vücuh diye bir ortaklık şekli var
evet.
Fıkıhta. Yani insanların şey yok, paraları yok, kredileri yok. Gidiyorlar vadeli veresiye mal alıp onu satıp ödüyorlar.
Hmm.
Burada da neyini kullanıyor bunlar? Vücuhlarını yani daman dediğimiz o malın riskini taşıyorlar. Bu yollarla para kazanılıyor. Şimdi emlakçı bunlardan hangisini yapıyor? Emlakçı mal alıp satmıyor. Dolayısıyla onun yaptığı iş ticaret değil. Ticaret değil. Peki ne yapıyor? Diyelim ki birileri emlakçıya satılık dairesi var veya kiralık dairesi var. Bunları şey yapıyor. Veriyor.
Evet.
Emlakçıya. Emlakçı işte müşteriye burayı gezdiriyor, gösteriyor, aralarını bulduruyor. Efendim belki telefon ediyor vesaire. Bir takım şeyleri var. Emekleri geçiyor. Bu emeğinin karşısını alıyor. Şimdi emlakçıyla düzgün, dürüst hareket etmiş olması kaydıyla. Yani alıcıyla satıcıyı kandırmadan, gerçekten işte satıcının istediği belli, alıcının verdiği belli. Bunların arasında belki buluşturmaya çalışıyor. Yani buralarda herhangi bir hainlik yapmıyorsa eğer, bu aldığı ücret emeğinin karşılığı olur ve bu da caiz olur.
Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz. Eşlerin birbirlerinin kazancı üzerinde tasarruf hakkı var mıdır denmiş.
Şimdi normalde yok. Yani kazançlar üzerinde yok. Ancak kocanın karısına karşı olan mali borçları var. Nedir o? Nafakası. Yani o kadının beslenmesi, giyinmesi, barınması, tedavisi, ısınması gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamak kocanın görevi. Şimdi eğer koca bu görevini yerine getirmezse, o zaman kadın o kocanın kazancından onu alabilir, haberi yok. Eğer bunu bir tasarruf sayarsak. Bu kadar bir şey var. Yani kadın eğer kocası kendi ihtiyaçlarını karşılamıyorsa onun haberi yok. Ondan o ihtiyaçlarını karşılayacak kadar miktarını alabilir.
Ne gibi bir ihtiyaç ama hocam? Bunu biraz i̇htiyaç açabilir
saydım
misiniz?
Ya. Yani beslenmesi, yani barınması, ısınması, giyinmesi.
Ama misal veriyorum, bir gardırop dolusu kıyafeti var.
Yok,
ikincisini almak istiyor.
Yok değil, zorunlu olanlar.
Zorunlu olanlardan evet. Bahsediyorsun.
Bunun için eşinin, kocasının parasından haberi yok, harcayabilir.
Evet.
Bunu hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Ebu Süfyan'ın karısı Hint.
Evet.
Peygamber Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah, Müslüman olduktan sonra tabii. Ya Resulallah, biliyorsun ki Ebu Süfyan cimri birisi. Cimri. Onun o bize karşı olan nafakasını karşılamıyor. Biz ondan habersiz onun malından alabilir miyiz? Hazreti Peygamber diyor ki sana ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin. Bu. Ama koca karısının malında asla tasarrufta bulunamaz onun izni olmadan. Yani kadın para kazanıyor olabilir. Veya efendim şey yapıyor olabilir. Anasından babasından miras kalmış olabilir. Kadının izni olmadan koca karısının o parasında, o malında tasarruf yapamaz. Yabancı gibidir. Aynı şekilde kadın da o demek ki söylediğimin dışında, yani demek söylediğim neydi? Nafakasını kocası temin etmiyorsa,
evet.
Onun dışında kocanın malından tasarrufta bulunması caiz değildir. Ama şu var, şu akla gelebilir. Mesela kapıya bir isteyici geldi, dilenci geldi. Hanım, kocanın parasından ona verebilir mi? Dilenciye verebilir mi? Veya dışarıda bir fakir gördü, ona verebilir mi? Burada da iki durum var. Eğer koca bunu men ediyorsa, yani benim malımdan, paramdan hiç kimseye bir şey verme diyorsa, o takdirde kadın veremez. Ama böyle bir şey demiyorsa, böyle bir engelleme yoksa, örfümüzde genelde evden kapıya gelene bir şeyler verilir. Bunda bir sakınca olmaz. Bu kocanın şeyi, malını izinsiz kullanma sayılmaz.
Anladım hocam.
Tabii bu tasarruf deyince ne olur? Onu kullanma, onu harcama, onu satma.
Evet.
Bütün bunlar girer.
Eyvallah. Hocam şöyle bir soru var. Annem özel bir hastanede yoğun bakımda yatıyor. Promosyon ücretini hastane masraflarını ödemekte kullanabilir miyim?
Eğer imkanları müsait değilse, kendi imkanlarıyla, kendi varlıklarıyla bu masrafları karşılama imkanları yoksa, o promosyon olarak aldıklarını oraya harcayabilirler, verebilirler.
Harcayabilirler.
Ama imkanları müsaitse, varlıkları yerindeyse, o takdirde o promosyonu fakirlere vermeleri tavsiye edilir.
Daha doğru olur diyorsunuz. Hocam, ben namazla alakalı bir soru var. Oturarak namaz kılan birisi ayakta namaz kılana imamlık yapabilir mi?
Şimdi oturarak namaz kılan kişi ruku ve secde yapabiliyorsa, yani oturduğu yerden eğilerek ruku ve alnını yere koyarak secde yapabiliyorsa, o takdirde ayakta namaz kılan kişi ona uyabilir.
Evet.
Ama secde edemiyorsa, başını hareket ettirerek biz ona ima diyoruz. İma ile namazını kılıyorsa, o zaman secde yapabilen, ruku yapabilen kişi ima ile namaz kılana uyamaz. Burada şimdi kriter ne oluyor? Esas olan ne oluyor? İmam durumunda imam olan kişinin secde yapıp yapamaması. Zaten secde yapabiliyorsa ruku da yapıyor demektir.
Evet.
Kıyamda duramıyor, ayakta duramıyor ama oturduğu yerden ruku yapıyor, secde yapıyor. Ona bir kimse uyarak cemaat yapabilirler. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrünün sonuna doğru hastalandığında oturduğu yerden namazı kıldırmış ve ashab da kendisine ayakta uymuş, tabi olmuştur.
Eyvallah hocam. Hocam şöyle bir soru var. Öğle namazının son sünnetini 4 rekat kılınabilir mi? Kılarsa ilk oturuşta salli barik okunmalı mı denmiş?
Şimdi öğle namazının son sünneti meşhur olan şekil 2 rekat.
Evet.
Aynı şey yatsı namazında da var.
Evet.
Meşhur olan 2 rekat.
2 rekat son sünnet.
Bu akşamdan sonra da evvabin var. Biraz daha farklı. Şimdi bir kimse öğle namazının son sünnetini veya yatsı namazının son sünnetini 4 rekat kılabilir mi? Kılabilir.
Evet.
Çünkü bu konuda şeyler de var. Hadisler de var. Ama meşhur olanı, müekket olanı 2 rekattır. Hatta bizim fıkıh kitaplarında sünnetle sayılırken der ki mesela öğle için kable zuhri erba rekatin ve bade zuhri rekatani ve inşa'e erba rekatin der.
Nedir hocam?
Yani mana şu, öğle namazının sünneti farzdan önce 4 rekat, farzdan sonra 2 rekat ama isterse de 4 rekat. Yalnız burada şöyle bir durum var. Öğle namazının son 2 rekatı, yatsının son 2 rekatı müekket sünnetlerdir. Müekket sünnet. Ve müekket sünnetlerde mesela öğlenin müekket 4 rekatı da ilk 4 rekat da müekket sünnet. Burada Ettahiyyatü'yle okuduktan sonra salli barik okumuyoruz. Şimdi öğle namazının son sünnetini 4 rekat kılarsam bunun ilk 2 rekatı müekket oluyor. Sonraki 2 rekatı nafile oluyor. Veya gayri müekket oluyor. Dolayısıyla diğer bu gayri müekket sünnetlerde nafile namazlarında nasıl ki 2 rekattan sonra oturduğumuzda salli barik okuyorsak, bu 4 rekat olan, işte 2 rekat olan öğle namazının veya yatsı namazının son sünnetini 4 kılarsam eğer, bu ilk ikisi müekket, sonraki ikisi gayrimüekket olmuş oluyor.
Evet.
Ve burada da gayrimüekket uygulanıyor. Yani o 2 rekattan sonra oturduğunda yatayatından sonra salli barik okuyor.
Okuyor, okumamalı.
Peki okumazsa ne olur? Namazı sahihtir.
Ha, geçerlidir yine.
Geçerlidir.
Eyvallah hocam. Hocam, imamın sesini duyamayacak kadar uzakta olan cemaat imama nasıl uyar?
Şimdi eskiden münadiler vardı. Ne demek münadi? Birisinin sözünü, lafını bağırarak başka yerlere ulaştırmak. Mesela Peygamber Efendimiz veda haccında Arafat'ta 114 bin kişiye hitabede bulundu. Şimdi Peygamberimizin o konuşmasının o 114 bin kişi tarafından, herkes tarafından duyulması mümkün değil. Ha, o zaman ne yapıldı? Arada münadi dediğimiz gür sesli insanlar Peygamber Efendimizin söylediklerini tekrar ettiler. Ve böylece oradaki insanların tamamının Resulullah'ın o sözlerini anlattıklarını duyma imkanı elde etmeye çalıştı. Ha, şimdi şeyde de namazlarda da eğer cemaat kalabalık olur, İmamın sesini duymuyorsa müezzin mahvilindeki kişi veya diyelim kapıya yakın bir kişi imamın tekbirlerini tekrarlayarak daha arkadaki cemaatin o intikaller yapmasına yardımcı olmuş oluyor. Yani şimdi imama uyabilmek için şey şart değil. İmamı görüyor olmak şart değil. Ya görüyor olacaksın veya sesini duyacaksın.
Anladım.
Peki görüyor olma belli geride. Sesini duyma nasıl olur? Demek ki söylediğim kendi sesini duyamıyorsa bu münadilerin yani imamın tekbirini tekrarlayanların sesine göre hareket eder. Günümüzde şimdi hoparlör teşkilatı var.
Evet.
Yani diyelim ki bir Süleymaniye Camii'nde, bir Sultanahmet Camii'nde en arkadaki bir cemaatin diyelim ki imamın çıplak sesini duyması gerek kıraat olarak gerek tekbirler olarak mümkün değil. O ne oluyor şimdi? Hoparlör vasıtasıyla duyuruluyor. Tabii şu da mümkün. Gerçi o biraz bazen sıkıntı yaratabilir ama imamı görmüyorsun ama imamı göreni görüyorsun. Onlarla beraber hareket edebilirsin tabii.
Bazen de hocam hoparlör bozulabiliyor.
O zaman münadinin devreye girmesi gerekiyor.
Evet, münadinin hani soracaktım. Münadinin devreye girmesi gerekiyor değil mi orada? Bir de sanırım bundan birkaç yıl önce yaşamıştım. O aklıma geldi şimdi siz konuşunca. Ümraniye'de sanırım bir cuma namazına bir camiye gitmiştim. Cami dolu tamamen ama alt katı var caminin. Alt katına da büyük bir ekran koymuşlar, bildiğimiz televizyon koymuşlar, bayağı geniş. Ve hoparlörden ses geliyor. Dedim acaba namaz olur mu böyle? Hocayı görmüyoruz, sesini duyuyoruz ama görüntüyü vermişler. Buradan acaba şey olur mu falan?
Yok,
ama görüntü yani görmek zorunda değiliz.
Değil tabii.
Anladım. Evet hocam, bir diğer sorumuz. Kerahat vaktinde tilavet secdesi yapılabilir mi denmiş.
Şimdi kerahat vakti ne demek?
Buyurun hocam.
Sabahleyin güneş doğarken ki vakit, öğleyin güneş tepeden ki vakit ve akşam güneş batarken ki vakit. Bu üç vakte kerahat vakti diyoruz. Ve bu kerahat vakitlerinde namaz kılınmaz. Veya namaza benzer başka bir ibadet yapılmaz. Şimdi peki bunların süresi ne kadar? Mesela güneş doğarken deyince ne anlayacağız? Güneş doğmaya başladı 40-50 dakika geçinceye kadar. Güneş doğmaya başladı ki o zamanımızda bu en çok şeyde uygulanır. Bayram namazlarında uygulanır. O zamana kadar kerahat vakti. Öğleyin güneş tam tepedeyken. Bu öğleyin güneş tam tepedekinin ölçüsü ne? Yani şimdi bazı kaynaklarda aynı işte öğle namazı vaktinin girmesinden 40-45 dakika kadar öncesinden itibaren denir ama daha çok bu şöyle kabul ediliyor şimdi 10-15 dakika. Yani öğle namazı vakti girdi ya.
Evet.
O girmeden 10-15 dakikadan itibaren. Şeyde de ikindi namazından sonra da güneşe baktığı zaman gözlerinin kamaştırmaz bir hale gelmişse kerahat vakti girmiş demektir. Kerahat vakitleri bunlar. Bu vakitlerde namaz kılınmaz. Hangi namaz olursa olsun. Sadece bunun bir istisnası var. Sabah namazı. Affedersin. İkindi namazı. Yanlış söyledim. Sabah olmuyor Hanefi mezhebinde.
Evet.
İkindi namazı. Eğer güneş batmadan tekbir almışsan artık o güneş batsa da o namazı kılabiliyorsun. O esnada yani kerahat vaktinde. O günün ikindi namazını. Onun dışında başka kerahat vakitlerinde hiçbir namaz kılınmaz. Ve güneş batarken de o ikindi namazın son işte vakti. Onun dışında başka namaz kılınmaz. Bu kaza namazı da olsa aynı, nafile namazı da olsa aynı. Tilavet secdesi de bir bakıma namaz gibi oluyor, kabul ediliyor. Secde yapıyoruz ya.
Evet, evet, evet.
Ve tilavet secdesi eğer kerahat vakti girmeden önce secde ayeti okunmuşsa, o takdirde bu secde ayetinin secdesi kerahat vaktinde yapılmaz. Ama kerahat vaktinde Kur'an-ı Kerim okuyorsa o vakit içerisinde, ve o esnada şey yapmışsa, secde ayeti okunmuşsa, onun secdesini yapabilir. Onun secdesini yapabilir. Tilavet secdesiyle ilgili bir de cenaze konusu var. Cenaze namazı var. Daha önceden hazırlanmış olan cenazenin namazının o kerahat vaktinde kılınması da mekruhtur.
Mekruhtur. Anladım hocam. Hocam şöyle bir soru var. Evladın anne baba üzerindeki hakkı nedir diye denmiş.
Şimdi biz genelde hep ana babanın evlat üzerindeki hakkından bahsederiz.
Evet.
Ama aslında evladın da ana baba üzerinde hakkı var. Bir defa o evladı meydana getirecek olan insanların bünyelerini, bedenlerini helal rızıkla beslemeleri lazım. Bu bir. Bu daha şeyden önce, hamilelikten önceki yapılması gerek. İki, kadın hamile kalmış. Onun beslenmesi helal rızıktan olmalı. Ve bugün bazı tıbbi gelişmeler bebeğin bazı şeylerden etkilendiğini söylüyorlar. O zaman bebeği iyi etkileyecek şeylerden. Mesela Kur'an-ı Kerim dinletme.
Evet.
Bu şart bir vazife değil ama bu yapması. Çocuk dünyaya geldi. Sağ koluna, kulağına ezan, sol kulağına kâhmet okunmaz. Ki bu Peygamber Efendimiz bunu torunlarına yapmış. Yedinci gün geldiği zaman akika kurbanı kesmesi sünnettir. Gerçi bunun sünnet olmadığını söyleyenler de var ama sünnettir. Ve çocuğun saçlarının kesilerek onun ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk, sadaka olarak
verilmiş.
Sonra çocuğa eğitimi yani öncelikli olarak zarurat-ı diniye dediğimiz bir Müslümanın mutlaka yapması gereken şeyleri öğretme. Ve o yapacağı şeylerin içeriğini de öğretme. Mesela namazı öğretecek de namazı nasıl kılınacağını da öğretecek. Ki Peygamberimiz ne buyuruyor? 7 yaşında geldiği zaman çocuklarınızı namazı emredin diyor.
Evet.
Sonra sünnet ettirmek. Ki bu sünnet daha önceden yapılması, yani bir haftalık kampanya yapılması, o çocuğa eziyet açısından veya o yaranın iyileşmesi açısından daha avantajlı kabul ediliyor. Efendim, ergenlik çağına geldi. Artık o mecbur artık, o ibadetleri yapmaya mecbur olacak. Şimdi ne yapıyor ebeveynler çocuklarına? İlkokuldan öncesinden, anaokulundan başlıyor. Üniversiteyi bitirinceye kadar imkanı nispetinde o çocuğun masraflarını karşılıyor.
Evet.
Ve bu neye yönelik? Daha çok dünyaya yönelik. Yani okuyan insanlar ne için okuyor? Meslek sahibi olmak için. Yani bu ilahiyat fakülteleri de dahil. Yani ben Allah rızası için ilim yapayım diye okuyan pek fazla insan çıkmaz. Belki vardır ama çok değildir. Yani bunların masrafını kim karşılıyor? Ana baba. Ana baba onların o dünyaya yönelik hazırlıkları için gereken masrafları karşılıyorsa, ahirete yönelik olanlara daha çok itina göstermesi lazım. Yani dolayısıyla dinini, diyanetini öğretmesi lazım ve öğretirken de kendisinin iyi örnek olarak öğretmesi lazım. Yani kendisi hayatında tatbik etmediği bir iyiliği evladına emzettiği zaman, evlat onu çok kabullenmez.
Kesinlikle.
Veya kendisinin işlediği bir günahı evladını ondan men etmeye çalışırken çocuk bunda etkilenmez.
Tabii.
Yani basit bir örnek. Baba sigara içiyor, oğluna sigara içme diyor. Yanlışsa sen niye içiyorsun der çocuk. Sonra vakti gelince evlendirmek. Bu evlendirirken de evlenmeden önce yapılacağı şeyler var. İyi bir eş seçimi. Bu evlenmeden önce yapılıyor. Bak, iyi eş seçimi. Ve eş seçerken de kriterler. Ondan sonra sünnete uygun düğün yapmak. Şimdi bütün bunlar farz olarak, bir farz olanlar var. O da çocuğun ergen olunca kaldıkları nafakası.
Evet.
Bu farz. Onun dışındakiler şeydir yani, mendup kabul diyebileceğimiz türdendir. Yani teşvik edilen şeylerdendir. Şu akla geliyor, çok soruluyor bugün. Baba evladını evlendirmek zorunda mı? Şimdi fıkhın genel ilkelerine bakarsak öyle bir mecburiyeti yok gibi görünüyor. Ve tarihte de mesela Peygamberimizin ashab döneminde de böyle bir şey pek nakledilmiyor. Yani evlenmek istiyor birisi, işte mehir verecek. Mehir de çok basit bir şey. Onu veriyor, evleniyorlar.
Evet.
Yani evlenirken işte mobilyasıydı, televizyonuydu, beyaz eşyasıydı, şu suydu, bu suydu, yok. Ama zamanımızda öyle değil. Zamanımızda bir ev kuruluyor. Yani bazen aşırı gidiliyor. Ama en azından babanın, ailenin, o evladının zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde imkanına göre onu evlendirmede yardımcı olması. Çünkü o genç onları elde edecek imkanı henüz sağlamamıştır. Ha. Bu kadar da örfümüzün gereği olarak ana babaya düşen bir görevdir. Hı hı. Bunları yapması lazım.
Bunlar ana babanın sorumlulukları.
Sorumlulukları ve ana baba, bak diyor ki ayette, kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyun. Ku enfusekum ve ehlikum minennar. Hepiniz yöneticisiniz ve maiyetiniz altındakilerden sorumlusunuz. Yani bunlar anaya babaya evlatla ilgili bir yükümlülük yüklüyor. Sorumluluk yüklüyor. Yani sadece burada hak sahibi ebeveyn ana baba değil, aynı zamanda evlatlardır.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Aksi takdirde zaten çocuklar, yani pederi veya validesi işten eve yemeğini yiyip uyuduğunda evde sanki bir yetim veya öksüzmüş gibi büyüyor.
Evet.
Yani İslam'ın hakikatlerini veya doğruları yanlışları öğretmedikleri takdirde de sonuçları kötü oluyor. Sonrasında feryat ediyorlar. Rabbim korusun inşallah.
Amin.
Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.